2. Samuel kitabının 23. bölümüne geldik. Konu Davut'un son sözleri ve Davut'un yiğit askerleri. Samuel kitaplarının sonuna gelirken Davut'un son sözlerini görüyoruz. Burada Davut kendisini tanımlar. Davut'un son sözleri. Evet, Davut'un son sözleri şunlardır diyor. Yişay oğlu Davut, Tanrı'nın yükselttiği adam, Yakup'un Tanrısının mesettiği İsrail'in sevilen ezgi okuyucusu şöyle diyor. 23. bölümün 1. ayeti. Davut, Yişay'ın oğluydu. Yişay bir köylüydü. Betlehem'de bir köylüydü. Davut bundan hiçbir zaman utanç duymamıştı. Tanrı Davut'u yükseltmişti. Onu dünyanın en büyük adamları arasına koymuştu. Davut, Yakup'un Tanrısının mesettiğiydi. Yakup adlı o akıllı kurnaz çocuğu alıp, onu Tanrı önünde bir prens, İsrail yapan Tanrı, Davut'u alıp, onu tahta geçiren Tanrı'ydı. Beni ve sizi kurtaran aynı Tanrı'ydı. Tanrı, lütufkar, iyi ve sevgi doludur. Tanrımız, inayet doludur. Dostum, Tanrımız ne kadar da merhametlidir, sevgi doludur değil mi? Onun inayetinin, onun harikalığının sonu yoktur. Evet, Tanrımız harikadır. Ona ne kadar hamd etsek yine de azdır. Davut aynı zamanda mezmur yazarıydı. Bir müzisyendi. Beste yapar, müzik aletleri çalar ve müzik dinlemeyi de severdi. Ben de müzik ve besteden anlar ve ara sıra ilahi yazıp bestelerim. Ama Davut harika bir besteciydi. Doğrusunu söylemem gerekirse günümüz müziklerinden pek hoşlanmam. Hatta çoğu benim için müzik bile değil. Hele bestelere, o ilahinin sözlerine bakınca içeriğinin ne kadar basit, yüzeysel olduğunu, bazen de yanlışlıklarla, teolojik yanlışlıklarla dolu olduğunu, çoğu ilahilerin de evet, yani çok böyle basit kaldığını görüyorum. Ne yazık ki bu türden ilahiler, müzik bugün imanlılar topluluğuna sokulmaktadır. İyi müzik, insanı yükselten müzik, insanın ruhunu heyecanlandıran müzik, insanın Tanrısına tapınmasına her zaman güzel bir şeyler katmıştır. 2. Samuel 23. bölümün 2. ayetinde şöyle okuyoruz. Rabbin ruhu, aslında Davut bunu böyle diyor, benim aracılığımla konuşuyor, sözü dilimin ucundadır. Tanrı'nın ruhu Davut'un üzerine gelmişti ve Davut mezmurları bu şekilde yazmıştı. Elçi Petros bizlere insanların eski antlaşmayı böyle yazdıklarını söylemişti. İlkin şunu bilmelisiniz diyor Petrus. Kutsal kitaptaki hiçbir peygamberlik sözü özel bir kişinin yorumu değildir. Çünkü peygamberlik sözü hiçbir zaman insan isteğiyle ortaya çıkmamıştır. Tam tersine kutsal ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'dan konuşmuştur diyor. 1. Petrus 1, 20-21 ayetlerde. İsrail'in Tanrısı konuştu diyor 2. Samuel 23 ayet 3'te. İsrail'in kayası bana dedi ki, insanları doğrulukla ve Tanrı korkusuyla yöneten kişi. Günümüzde dünyanın neresinde olursa olsun, özellikle Hristiyan dünyasında hükümetlerde verilen kararların, hükümetin başındakiler hangi partiden olurlarsa olsunlar, Tanrı korkusuyla verilmedikleri açıktır. Yani hükümetler karar aldıkları zaman bunu Tanrı korkusuyla almadılar. Kararlar seçmen korkusuyla verilmektedir. Böyle ortamlarda Tanrı'yı hoşnut etmek için çok az çaba harcanmaktadır. Keşke özellikle Hristiyan geçinen Batı dünyası gerçek anlamda Hristiyanlığı yaşasaydı. Onların gerçek anlamda Mesih imanları olduğu söylenebilseydi ama öyle değildir ne yazık ki. Bunlar sadece sözde Hristiyandırlar. Yapılan bir sayıma göre, istatistiğe göre Almanya'da yaşayan Hristiyanların, gerçek anlamda Hristiyanların sayısı sadece %2-3'tür. Dostum, Tanrı korkusuyla yöneten insanlara ihtiyacımız var ve böyle adamlar gelene dek yüksek yerlerde yozluklar, rüşvetler, adaletsizlikler devam edecektir. 4. ayette bulutsuz bir sabah şafakta görünen gün ışığı gibidir diyor. Parlaklığı yağmurdan sonra topraktan ot bitirir. Bu Davut'un söylediği en dikkat çekici sözlerden biridir. 2. Samuel 7'nin kutsal kitabın harika bölümlerinden biri olduğunu söylediğimi hatırlayacaksınız. Bu bölümde Tanrı Davut'la bir antlaşma yapmıştı. Mesih'in gelecekti ki krallığının üzerinde kurulacağı Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşma Davut'a soy, otorite taşıyan bir kral, tahtı ve yeryüzünde sonsuza dek sürecek bir krallık vaat edilmişti. Tanrı Mesih'in Davut'un soyundan geleceğini vaat etmişti. Bu Aden bahçesinde Havva'ya vaat edilen kişiyle aynı kişiydi. Bu İbrahim, İshak ve Yakub'a vaat edilen kişiyle aynı kişiydi. Bu Musa'nın kendisinden söz ettiği kişiydi. Yeşu da ondan söz etmişti. Şimdi Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşma da onun hakkındadır. Soyum da Tanrı'yla böyle değil mi diyor. O benimle sonsuza kadar kalıcı, her yönüyle düzenli ve güvenilir bir antlaşma yaptı. Kesin kurtuluşa ve her dileğime kavuşmamı o sağlamayacak mı diyor 2. Samuel 23. bölüm 5. ayette. Davut basitçe şöyle diyordu. Benim evim bana layık değil. Bunu yaptığımız şeylerden ötürü elde etmedik. Bunlar bana kim olduğumdan ötürü gelmedi. Eğer Davut'a hak ettiği şey verilseydi, Tanrı onunla bir antlaşma yapmazdı. Kurtuluşumuz hak ettiklerimizi temel alarak verilseydi değerli dostum, Tanrı sizi ve beni hiçbir zaman kurtarmazdı. Buna karşın Tanrı Davut'la sonsuz bir antlaşma yapmıştı. Tanrı bizlerle de sonsuz bir antlaşma yapmıştır. Bu antlaşma Yuhanna 3. bölüm 16'da yer alır. Orada şöyledir. Çünkü Tanrı dünyayı o denli sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki her kim ona iman ederse yok olmasın, sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı dünyayı o denli, yani seni ve beni o denli sevdi ki verdi. Doğrusunu isterseniz ben bu ayete sıkı sıkı tutunuyorum. Bu antlaşmayı Tanrı yapmıştır. Ben hiçbir zaman ondan bunu yapmasını istememiştim. Tanrı bu antlaşmayı bizim kim olduğumuzdan ötürü yapmamıştı. Sizin ya da benim bunu kendisine önermemizi beklememişti. Bunu 2000 yıl önce yapmıştı. İşte antlaşma burada. İster kabul edin, ister etmeyin demişti. Bu arada benim onu kabul ettiğimi de söylemek istiyorum. Rab'be güveniyorum. Davut kendi antlaşmasının her yönüyle düzenli ve güvenli olduğunu söylemişti. Değerli kardeşim, Tanrı'ya güvenebilirsiniz. Davut, bu benim kurtuluşumdur diyor. Tanrı'nın benimle yaptığı antlaşmada benim kurtuluşumdur. Evet, Tanrı benim kurtuluşumdur. Arzu ettiğim şey budur. Bu her imanlının yüreğinin arzusu olmalıdır. Şimdi bizlere Davut'un yiğit askerlerinin bir kataloğu verilmiştir. Davut'un yiğit askerlerinin adları şunlardır diyor. Esnili, Adino olarak da bilinen üç kişinin önderi Tahkemonlu Yoşev, Başşevet bir saldırıda 800 kişiyi öldürdü diyor 8. ayette. Hatırlayacağınız gibi bu adamlar Davut'a o sürgündeyken gelmişlerdi. Davut, Kral Saul tarafından kovalanırken, toplum dışı biri muamelesi görürken, bir kuş gibi avlanmaya çalışılırken gelmişlerdi. Yeryüzünün kovuklarında saklanmak zorunda kalmıştı. İşte bu sırada sıkıntı içerisinde olan insanlar Davut'a gelmişlerdi. Bu kişiler Saul'dan zulüm ve baskı görmüşler ve Davut'a kaçmışlardı. Davut'a başkaları da gelmişti. Bunlar borçlanan ve borçlarını ödeyemeyen durumdan memnun olmayan ve içleri acılıkla dolu insanlardı. İnsanlar Mesih'e de aynı şekilde gelirler. Sıkıntı içerisindedirler. Yazdıkları mektuplara bakılırsa birçok genç bir zamanlar sıkıntı içerisindeydi. Bana Rab'le olan deneyimlerini yazarlar. Mesih'e günah borçlarıyla gelmişler. Ve Mesih o borcu iptal etmiştir. Hayatınızdan hoşnut değil misiniz? Eğer sizi tatmin eden bir hayatınız varsa ve her şey yolunda gidiyorsa sanıyorum size bir mesajım yok. Ama eğer kalbinizin derinliklerinde sıkıntı varsa, korku varsa, kaygı varsa, acılık varsa, nereye gideceğini bilememek varsa ve kurtulmak ve Rab'le paydaşlık içerisinde olmak istiyorsanız, o zaman size şunu diyeceğim, Mesih'e gelin. Suçluluk kompleksinizi ortadan kaldıracak ve size yaşamınızda doygunluk ve tatmin verecektir. Mesih'e gelin. Davut'a gelen bu adamlar birçok bakımlardan büyük insanlardı. Birçok önemli iş yapmışlardı. Bunlardan birkaçına göz atalım. Üçüncüsü diyor, Hararlı Age oğlu Şamay'dı. Filistinliler Lahey'deki bir mercimek tarlasının yanında toplandıklarında İsrailli askerler onların önünden kaçmıştı ama Şamma tarlanın ortasında durup orayı savunmuş. Filistinlileri öldürmüştü. Rab büyük bir zafer sağlamıştı. 2. Samuel 23, 11-12. Ayetler. Bir mercimek tarlasını savunmak size pek önemli bir iş gibi gelmeyebilir ama İsrail'in yiyeceğe ihtiyacı vardı. İsraillerin ekinlerinin biçilme vakti gelene kadar bekledikten sonra gelip onları çalmak, yakmak, yıkmak Filistinlilerin o dönemlerde adetiydi. Bu yıl her zaman olduğu gibi onlar geldiğinde bütün erkekler kaçmışlardı. Bir tanesi hariç, Şamma. O kaçmadı, kılıcını çekti ve tarlasını savundu. Bir Filisti ordusuna karşı bir tek adam. Ve Rab büyük bir zafer sağlamıştı. Biçme zamanı 30'lardan 3'ü Davut'un yanına Adullam mağarasına gittiler. Bir Filist birliği Refaim vadisinde ordugah kurmuştu. Bu sırada Davut Hisar'da, 2. Filist birliği ise Betlehem'deydi. Davut özlemle keşke biri Betlehem'de kapının yanındaki kuyudan bana su getirse dedi. 2. Samuel 23, 13-15. Ayetler arası. Davut Betlehem'de büyümüştü ve oradaki kuyuda bulunan serin sular aklına gelmişti. Davut Betlehem'deki kuyunun suyunu özlemişti. Kimseye gidip o sudan getirmeleri için bir buyruk vermemişti ama yiğit askerlerinden üçü gidip o sudan getirmek için Filistinlilerin ordugahına girmişti. İşte yiğit askerler unvanını böylesi işlerle almışlardı. Rabisa'nın Matta 28-19-20'de bütün dünyaya gidip müjdeyi, İncil'i, iyi haberi bildirmemiz konusunda verdiği buyruğu düşünüyorum. Sonra düşman hatlarını aşarak müjdeyi onu işitmeye ihtiyacı olan insanlara taşıyanları düşünüyorum. Önce müjdeyi duyuranları düşünün. Sadece birkaç kişiden söz etmekten hoşlanmam ama Elçi Pavlos ya da Martin Luther gibi adamları düşünüyorum. Artlarından daha başka birçok müjdeci gelmiştir ve o zamandan beri de düşman hatlarını geçip Tanrı sözünü bildirmeyi sürdürmektedirler. Bunlar Davut'un kendisinden daha büyük biri olan oğlunun yani İsa Mesih'in yiğit askerleridir. Tabii ki burada düşmandan, savaştan söz ederken yani İncil'de bunlardan söz edilirken her zaman ruhsal alandan söz edilmektedir. Şunu özellikle hatırlatmak ve vurgulamak istiyorum ki Mesih imanlılarının düşmanı insanlar değil, karanlık güçlerdir, günahtır. Evet, cehalettir, kötülüktür. Kısacası karanlık güçler İblis ve şeytandır. Mesih imanları hiçbir zaman insanlara düşmanlık güdemez. Hatta kendilerine düşmanlık edenleri bile sevmeliler onlar için hayır dua etmeleri gerekir. Bu Mesih inancının öğretisidir. Şimdi Davut'un yiğit askerlerinden bir başkasına bakalım. Yahoyada oğlu Kafselli Benaya yürekli bir savaşçıydı diyor. Büyük işler başardı. Aslan yürekli iki Muavlı'yı öldürdü. Ayrıca karlı bir gün çukura inip bir aslan öldürdü. İri yarı bir Mısırlıyı da öldürdü. Mısırlıların elinde mızrak vardı. Benaya sopayla onun üzerine yürüdü. Mızrağı elinden kaptığı gibi onu kendi mızrağıyla öldürdü. Yahoyada oğlu Benaya'nın yaptıkları bunlardır. Bu sayede o da üç yiğitler kadar ünlendi diyor 2 Samuel 23, 20-22 ayetler arasında. Buna bayılıyorum. Bu adam bir aslanı öldürmüştü. Bunu yapmak kolay bir şey değildi ve bu adam bu işi yerde kar varken yapmıştı. Biraz yağmur yağdığı için imanlılar topluluğuna gelmeyen birçok insan tanıyorum. Bu adamların Benaya gibi birisiyle fazla bir paydaşlıkları olmaz. Yani toplantıya türlü bahanelerle gelmeyen insanları kastediyorum. Şimdi yerde kar varken adam aslan öldürüyordu. Kahraman bir adamdı. Hititli Uriye tümü 37 kişiydi diyor 39. ayette. Hititli Uriye Davut'un yiğit askerlerinden biriydi. Bu Davut'un öldürülmesi için ön saflara yolladığı adamdır. Bu olay Davut'un şerefini lekelemişti. Şimdi 24. bölüme geliyoruz. 24. bölümün konusu Davut'un bir nüfus sayımı yaptırarak işlediği günahtır. Davut bir nüfus sayımı yaptırarak bir başka günah işler. Şimdiye kadar sayılar yerine Tanrı'ya güvenmeyi öğrenmiş olmalıydı Davut. Tanrı Davut'u yine cezalandırır ama cezasını seçmesine izin verir. Yani Davut kendisi karar verecek hangi cezayı almak istediğine. Davut kendini Tanrı'nın merhametine teslim eder. Tanrı bir hastalık gönderir. Davut üzerinde Tanrı'ya bir sunak kurmak için Aravna'nın harman yerini satın alır. Davut'un burayı bir hediye olarak almayı reddetmesi Tanrı'ya olan derin adanmışlığını ortaya koyar. Burası Süleyman'ın tapınağı yaptırdığı yer olacaktı. Günümüzde orada böyle bir tapınak yok ama İsrail gelecekte bir zaman orada Rab Tanrı için yeniden bir tapınak inşa edecektir. Aslında Davut'un buradaki sayımına günah demeyecek olan birçok insan vardır. Ben bunun Davut'un hayatındaki bir başka günah olduğunu söylüyorum. Tanrı'nın gözünde Davut'un halkın sayımını yapması diğer günahları kadar kötüydü. Yasanın bir kısmına aykırı davranmakla suçlu olduğunuzda yasanın bütününe karşı suçlusunuzdur. Davranışları Tanrı'ya yeteri kadar güvenmediğini göstermişti. Rab İsrail halkına yine öfkelendi diyor 24. bölümün 1 ve 2. ayetleri. Davut'u onlara karşı kışkırtarak git İsrail ve Yahuda halkını say dedi. Kral yanında bulunan ordu komutanı Yoav'a şu buyruğu verdi. Dan'dan Beer-Şava'ya dek İsrail'in bütün oymaklarına gidip halkı sayın ki halkın sayısını bileyim. Başlangıçta Tanrı Davut'a halkın sayımını yapması talimatını vermişti. Tanrı Davut'a cesaret vermek ve onu güçlendirmek için bunun yapılmasını istiyordu. Tanrı onun arkasında büyük bir ordu olduğunu bilmesini istiyordu. Dostum, iman karanlıkta bir hamle değildir. İman bir kumar da değildir. İman umarım bile değildir. İman emin bir şeydir, emin olmaktır. Tanrı sizden hiçbir zaman doğru olmayan bir şeye inanmanızı istememiştir, istemez de. İman bir kayaya, sağlam bir temele yaslanır. Rab İsa Mesih temeldir. Öyleyse iman boşluğa atlamak değildir. Ancak yaşamınızda imanla yaşayıp hareket etmeniz gerektiği ve kendi çabalarınızla ya da sayılarınızla yaşayamayacağınızı anlamanızın gerektiği bir zaman vardır. Ne yazık ki günümüzdeki kilise Tanrı'ya iman etmeyi öğrenmemiştir. Bunun sonucu olarak cemaat toplantılarında ruhsal zaferlerden hiç söz edilmez. Konuşulanlar ne kadar paramız olduğu, bu yıl kaç kişiyi vaftiz ettiğimiz ve kaç yeni üye kabul ettiğimizdir. Eğer sayılar epey iyi gözüküyorsa bunu büyük bir ruhsal zafer sayarlar. Aslında bütün bunlar o kilisenin başına gelmiş en kötü şey olabilir. Davut bu sırada halkın nüfus sayımını yaptırarak günah işler. Neden? Şimdi ihtiyar bir kraldır Davut. Davut Tanrı'nın kendisinin altına bir temel koyduğunu ve düşmanı yenebileceğini biliyor. Halkın nüfus sayımını yaptırması hiç gerekmiyor. Bazen kilise üzerindeki lanetin her zaman bir şeyleri hesaplayan, her şeyi siyah beyaza döken ama gerçekleşmesi gereken ruhsal zafer hakkında hiçbir şey bilmeyen biri olduğunu düşünüyorum. Davut burada böyle bir şey yapmıştır. Davut sayım yaptıktan sonra kendisini suçlu buldu ve Rab'be bunu yapmakla büyük günah işledim dedi. Ya Rab lütfen kulunun suçunu bağışla çünkü çok akılsızca davrandım. Ertesi sabah Davut uyandığında Rab Davut'un bilicisi peygamber kada şöyle dedi. Gidip Davut'a de ki Rab şöyle diyor. Önüne üç seçenek koyuyorum. Bunlardan birini seç de sana onu yapayım. Gad Davut'a gidip durumu anlattı ve şöyle dedi. Ülkende 7 yıl kıtlık mı olsun? Yoksa seni kovalayan düşmanlarının önünden 3 ay kaçmak mı istersin? Ya da ülkende 3 gün salgın hastalık mı olsun? Beni gönderene ne yanıt vereyim? Şimdi iyice düşün. Evet, bana söyle beni gönderene yani Rab'be gidip ne diyeyim diyor. 2 Samuel 24, 10-13 ayetler arasında. Tanrı Davut'a cezasını seçtirmişti. Davut'un Rab'be verdiği yanıt hayret vericidir. Davut'un Tanrı'ya güvenmeyi bilen biri olduğunu ortaya koyar. Daha önce de söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Davut başarısızlığa uğramıştı, bu doğruydu. Günah işlemişti ama başarısızlığa uğrayan imanın altında hiçbir zaman başarısızlığa uğramayan bir iman vardı. Gad'a verdiği yanıtın ortaya koymuş olduğu gibi Davut temelde Tanrı'ya güvenmişti. Davut sıkıntın büyük diye yanıtladı. İnsan eline düşmektense Rabbin eline düşelim. Çünkü onun acıması, onun merhameti büyüktür. 14. ayet. Tanrı Davut'a 3 ceza arasından bir seçme hakkı vermişti. Davut'a bunlardan birini seçmesini söylemişti. Davut bunların hiçbirini seçmedi. Bunun yerine Rab'be insan eline düşmeyi istemediğini söyledi. Bu benim hizmetimde de her zaman dua ettiğim bir şeydir. Tanrım lütfen beni insanlara tabi olacağım bir konuma getirme. Neyse ki dönüp hizmetime baktığımda Tanrı'nın beni hiçbir zaman kimseye dal kavukluk etmem gereken bir konuma koymadığını görüyorum ve bunun için de Rab'be hamd ediyorum. Günümüzde hizmetlerine devam etmek için dal kavukluk etmek zorunda olan insanlar için üzülüyorum. Tanrı onlara acısın. Davut insanlara tabi olmak istememişti. Tanrı'nın eline düşmeye razıydı çünkü Tanrı'ya güvenmesini biliyordu. Davut'un bunu yaptığını görmek çok harika bir şeydir. Rab İsrail üzerine bir hastalık göndermeye karar verdi. Davut Tanrı'nın elinde her şeyin iyi olacağını biliyordu. Tanrı bizleri cezalandırdığında bizler de böyle hissetmeliyiz değerli dostum. Tanrı sevdiklerini disipline koyar kardeşim. Yaşadıklarımdan Tanrı'nın disiplininde bir yumuşaklık olduğunu, bir teselli olduğunu ve bir bereket olduğunu söyleyebilirim. Tanrı gözyaşlarını silebilir. Sadece o kırık kalpleri iyileştirebilir. Sadece o insan yüreğindeki yaraları sarabilir. Bir kaza geçirdiğinizde doktor size dikiş atabilir ama büyük duygusal kazalarda sadece Rab İsa sizi sarıp yeniden bütün olmanızı sağlayabilir. Günümüzde hayatlarımızda ona çok ihtiyacımız vardır. Şimdi bu kitabın son kısmına geldik. Davut Rab için bir tapınak inşa etmeyi istiyor. O gün Gad Davut'a gitti. Ona gidip Yevuslu Aravna'nın harman yerinde Rab'be bir sunak kur dedi. 18. ayet. Aravna'nın İsrailli değil Yevuslu olduğuna dikkat edin. Davut Gad'ın sözü uyarınca Rab'bin buyurduğu gibi gitti. Aravna bakınca kralla görevlerinin kendisine doğru yaklaştıklarını gördü. Varıp kralın önünde yüzüstü yere kapandı. Sonra efendim kral niçin kulunun yanına geldi diye sordu. Davut Rabbe bir sunak kurmak üzere harman yerini senden satın almak için diye yanıtladı. Öyle ki salgın hastalık halkın üzerinden kalksın. 2 Samuel 24, 19-21 ayetler arası. Davut harman yerini istemesinin nedenini açıklıyor. Aravna efendim ve kralım uygun gördüğünü alıp Rabbe sunsun dedi. İşte yakmalık sunu için öküzler ve odun için dövenlerle öküzlerin takımları. Ey kral, Aravna bütün bunları sana veriyor. Sonra ekledi. Rab Tanrın senden hoşnut olsun. Ne var ki kral olmaz dedi. Senden malını kesinlikle bir ücret karşılığında satın alacağım. Çünkü Tanrım Rab'be karşılığını ödemeden yakmalık sunular sunmam. Böylece Davut harman yerini ve öküzleri 50 şekel gümüş karşılığında satın aldı diyor 2 Samuel 24, 22-24 ayetler arasında. Davut çok asil bir davranışta bulunmuştur. Keşke Tanrı halkı bu dersi öğrense. Bazı insanlar günümüzde Tanrı'nın işinde paradan söz etmememiz gerektiğini düşünürler. Paranın fazlalıkla vurgulandığını biliyorum. Bu da doğru değil ama Davut'un ne yaptığına bir bakın. Aravna harman yerini Davut'a vermek istemişti. Davut, onu bana veremezsin, onun parasını vereceğim demişti. Neden? Davut sözlerine Tanrım Rab'be karşılığını ödemeden yakmalık sunular sunmam diyerek devam etmişti. Tanrı günümüzde ruhsal bir bedavacılık içerisinde yaşayan insanların yardımcısı olsun. Dostum, aldıklarınızın karşılığını ödeyin ve Tanrı sizi onurlandırıp bereketleyecektir. Bu davranış Davut'un yüreğindekileri ortaya koyar. Bizler Tanrı'ya karşılığını vermediğimiz sunular sunmaya mı çalışıyoruz? Tanrı kendisine karşı cimri davrandığımız için bizleri bağışlasın. Tanrı, değerli dostum, günümüzde ruhsal bir bedavacılık içerisinde yaşayan insanların yardımcısı olsun, onlara merhamet etsin. Dostum, aldıklarınızın karşılığını ödeyin ve Tanrı sizi onurlandırıp bereketleyecektir. Bu davranış Davut'un yüreğindekileri ortaya koyar. Bizler Tanrı'ya karşılığını vermediğimiz sunular sunmaya mı çalışıyoruz? Tanrı kendisine karşı cimri davrandığımız için bizleri bağışlasın. Bizler de Davut gibi Tanrı'nın kendi yüreğine göre bir adam olan Davut gibi verelim kardeşim.